Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği'nden Mina Akarsu ve Cansu Şekerci ile cezaevinde kadın ve çocuk olmayı konuşacağız. Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği kurulduğu günden bu yana 4000'in üzerinde tutuklu ve hükümlüyle iletişime geçti. 10.000'in üzerinde vaka tespit etti. Bu vakalardan doğru da 20.000'in üzerinde insan hakları başvurusunda bulundu. Birkaç gün evvel Çocuk Hakları Günü'ydü. Önümüzdeki günlerde de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınlar sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Tabii koşullar el verdiğince. Türkiye'de hak ihlalleri çok yoğun bu iki grup içinde. Cezaevinde olmak bu hak ihlallerini daha da arttırıyor. Bugün bunları konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Şimdi şuradan başlamak istiyorum öncelikle. Son bir yıllık verilerinize baktığımda %6 oranında kadın mahpusla yazıştığınızı görüyorum. Genel olarak Türkiye'de, Türkiye cezaevlerinde yüzde kaçlık dilimi oluşturuyor kadınlar ve bu kadınların genel cezaevindeki problemleri neler?
Teşekkürler. Şimdi oransal olarak baktığımızda geçtiğimiz günlerde TÜİK 2019 yılı verilerini geçtiğimiz 5 yılla birlikte açıkladı. Orada gördüğümüz sayılara göre Türkiye'deki kadın mahpusların genel mahpus sayısına oranı 3.9, %3.9 ve 2019 sonu itibariyle 11.432 gibi bir kadın mahpus sayısından bahsedilmiş. Ama tabii bundan sonra infaz listesiyle bir takım tahliyeler oldu. Yani yine de oranın değiştiğini çok zannetmiyoruz. Çünkü yıllar içerisinde de oran hep 4 ve 3,5 seviyeleri arasındaydı.
Şimdi genel olarak koronavirüsle birlikte elbette ki cezaevlerindeki problemler daha da arttı. Ama öncesinde de biz sizden ve diğer derneklerden, basına yansıyan haberlerden kadınların bir takım sıkıntılar yaşadığını biliyorduk cezaevleri koşulunda. Genel olarak ne tür problemler var cezaevinde kadınlar açısından?
Şimdi kadın mahpuslardan bahsettiğimizde öncelikle Türkiye'de ve aslında tüm dünyada da hapishanelerin erkeklere özgü yapılar olduğunu vurgulamak gerekir. Ve Türkiye'de de aslında kadın mahpusların birçoğu kadın hapishanelerinde değil, erkek hapishanelerin kadın koğuşlarında kalmaktadırlar. Bunlar da işte kadınların kadın olmaktan kaynaklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurulmaması anlamına gelir. Buna bir örnek PED'e erişim hakkı. Biz PED'in ücretsiz olarak verilmesi gerektiğini söylüyoruz kadın mahpuslara. Ancak ücretli olsa dahi bazı karma hapishanelerde kalan kadınlar kantinde zaman zaman PED, cımbız, ağda gibi kadınların kullandığı bir takım ürünleri bulamadıklarından bahsediyorlar. Bu hani söyleyeceğim şeyleri aslında çok ufak bir örnek. Tüm yapı böyle kurgulandığı için işte infaz koruma memurlarının tutumlarından tutun, işte hastane sevklerinde erkek infaz koruma memurlarıyla götürülmeleri, çok uzun saatler bu sevklerin sürmesi, yolun sürmesi ve bu esnada aslında kadınların ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmeleri kadın olmaktan kaynaklı sorunların başında geliyor. Ama kadın mahpuslar dediğimizde tabii ki mahpusların genel sorunlarını da aslında belirtmek gerekir. Çünkü örneğin hasta mahpuslar meselesi. Bunlardan da büyük ölçüde zarar gören yine kadın mahpuslar oluyor. Hastane sevklerinin yapılmaması, hasta mahpusların tedavilerinin yapılmaması ve yine kadın mahpuslar söz konusu olduğunda anneleriyle kalan 0-6 yaş arası çocuklar söz konusu, onların dış dünyayla iletişimlerindeki çeşitli sıkıntılar. Yani raporumuzda detaylı olarak yer verdik. Pek çok sorun var. Temizlik malzemelerine erişim yine çok önemli problemlerden biri. Birazdan bunu koronavirüs dönemindeki duruma da zaten geleceğiz muhtemelen. Bir kere temizlik malzemelerinin ücretsiz sağlanmaması, mahpusların temizliklerini ne yapmalarında dolayısıyla sağlıklı bir şekilde yaşamalarına sıkıntı teşkil ediyor. Öte yandan kalabalık çok büyük problem. Her ne kadar tahliyelerden bahsetsek de zaten Türkiye hapishaneleri arttırılmış kapasiteyle hizmet veren kurumlar. Tahliyeler ancak kapasitenin biraz üstüne yaklaştırdığı sayı. Yani kapasitenin çok üzerinde mahpus vardı. Kalabalıktan kaynaklı işte hijyen problemleri, başta olmak üzere mahpuslar arası çeşitli problemler söz konusu. Bunlardan bir diğeri de ifade özgürlüğüne ilişkin problemler. Bir diğeri dediğim gibi görüşe ilişkin problemler. Dışarıda çocuğu olan kadın mahpusların onlarla görüşünün sağlanmaması. Yine kadın olmaktan kaynaklı problemlerden bir diğeri kadınların velayet, nafaka, boşanma gibi işlemlerini hapishane içerisinden yürütmelerinin çok zor olması. Bunun başında da aslında kadınların hem ekonomik durumlarının olmaması, dolayısıyla hukuka ve adalete erişimlerinin de kısıtlanması bunun altında yatan sebep. Böyle biliriz sanıyorum temel problemleri.
Şimdi biz eskiden hani cezaevlerinde çocuk olmaktan bahsedildiğinde akla ilk suça sürüklenen çocuklar geliyordu. Ama OHAL dönemiyle birlikte sizin de raporlarınızda belirttiğiniz gibi 700'ün üzerinde çocuk annesiyle birlikte cezaevinde. Artık cezaevinde çocukluk dediğimizde iki gruptan bahsediyoruz. Her iki grup içerisinde ortak ve farklı noktalar neler? Her ikisi için de cezaevinde çocuk olmak ne demek Cansu Hanım?
Dediğiniz gibi artık hapishanedeki çocuklardan bahsettiğimiz iki ayrı gruptan bahsediyoruz. Aslında ortak hak ihlalleri ya da hak mahrumiyetleri olsa da ihtiyaçları dolayısıyla birbirlerinden ayrıldıkları noktalar da var çocukların. 0-6 yaş arasındaki çocuklar anneleriyle birlikte annelerin yargılama dosyaları sebebiyle tutuluyor. 12-18 yaş arası çocuklarda özellikle çocuk hapishanelerinde tutulması gereken haklarında bir yargılama süreci olan ve hapis cezası ya da tutuklama kararı dolayısıyla hapishanelerde tutulan çocuklar. Bu 12-18 yaş arasındaki çocukları Mine'nin söylediğine de atfen bir ekleme yapmak istiyorum. Türkiye hapishaneleri sadece erkekleri değil, aynı zamanda yetişkin erkeklere özgülenmiş kurumlardır. Bu sebeple çocuklar da bundan bir dezavantaj yaşıyor. Sadece hapishanelerin mimari yapısı ya da dağılımları ile ilgili değil bu. İçerideki haklara erişim noktasında da ya da görülen muameleler, ihtiyaçların karşılanması noktasında da bu ne yazık ki bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. 12-18 yaş arası çocukların kural olarak çocuk hapishanelerinde tutulması gerektiği yasada yer alıyor. Fakat nüfuslarından dolayı yetişkin hapishanelerinde tutulan, bu sebeple az sayıda tutulduğu için görmezden gelinmesi çok daha kolay olan ve kendilerine erişemediğimiz hak başvurularını, insan hakları başvurularını yeteri kadar yapamadığımız çocuk grupları da var. Hak ihlalleriyle ilgili ya da hakların erişimleriyle ilgili birkaç şey söylemem gerekirse, 12-18 yaş arasındaki çocuklar doğal olarak gelişim dönemlerinde eğitime ve sağlık hakkına da erişmek durumundalar. Fakat ne yazık ki hapishanelerde eğitim yeteri kadar ilerlemiyor. Çünkü zaten içeri giren çocuk tutuklu olarak içeri girdiğinde dışarıdaki okulundaki eğitime devam etmiyor. Bir de burada şunu da gözetmek gerekiyor. Belki zaten dışarıda da okula gitmiyor çocuk ve içeriye girdiğinde de yine okuldan daha çok uzaklaşıyor. Bunu niçin belirtiyorum? Hapsetmek yerine hapsetmenin alternatiflerinin yani eğitim tedbirinin uygulanabileceği bir düzende aslında çalışmaların yürütülmesi çocukların suç ortamlarıyla ilişkilenmesiyle ilgili de bir önlem olacaktır muhakkak. Fakat ne yazık ki motivasyon Türkiye yargılamasında hapsetmek yönünden olduğu için hapishanelerde çok sayıda çocuk bulunuyor. Bunun dışında ailelerinden uzakta tutuluyor olmaları, maddi yetersizlikler dolayısıyla içeride belki telefon kartı alamıyor olmaları ailelerini aramak için ya da ailelerin çocukları ziyarete gelemiyor olmaları da dış dünyayla ilişkilerini son derece koparıyor. 0-6 yaş çocuklarla ilgili durum sıklıkla basında sağlık haklarına erişimden gündeme geliyor. Fakat tek durum sadece tabii ki bu değil. Bunun dışında tutulma koşulları dolayısıyla temiz havaya erişim, oyuna erişim çocuklar için büyük bir problem. Ve Mine'nin de söylediği gibi kadın mahpusların da bir kısmı erkek hapishanelerinde tutulduğu için erkek hapishanelerin kadın koğuşunun içerisindeki numunelik çocuklardan da bahsediyoruz bir yanda. Yani onların da aslında görmezden gelinmesi çok kolaylaşıyor. Kadın hapishanelerinde kreşler, anaokulları bir nebze yaygınlaşıyor bu esnalarda. Fakat tüm çocuklar buna eşit olarak erişemediği müddetçe tabii ki de bu bizim için bir hak ihlali olarak karşımıza çıkıyor.
Koronavirüs sonrası her ikinize de bu sorum. Bu gruplar için spesifik vaka değişiklikleri oldu mu? Siz bu vakaları çünkü raporluyorsunuz ama mutlaka pandemi sonrasında vakaların seyrinde de değişiklikler görmüşsünüzdür. Neler değişti?
Koronavirüs döneminde biz danışma hattımız vasıtasıyla özellikle açık hapishanelerden ve kapalı hapishanelerde kalan mahpusların yakınlarından başvurular aldık ve bir yandan da mektuplaşma faaliyetlerine mümkün olabildiğince devam ettik. Pandeminin ilk dönemlerinde bu mektuplaşma faaliyetlerinde çeşitli gecikmeler olduğunu da gözlemledik. Öncelikle şunu belirtmek gerekir, bu dönemde görüşler de kapandığı için ilk dönemlerde, ilk 1-2 ay aslında haber almakta da çok güçlük çektik bir anlamda. Çünkü mahpusları ziyarete giden yakınları da doğrudan, yani yalnızca telefon görüşüyle aslında haber alabiliyorlardı. İfade özgürlüğü kısıtlarının bu şekilde, yani pandemi dolayı kısıtlanması, ancak alternatiflerinin yerini getirilmemesi, örneğin işte fiziki görüşün kısıtlanmasının akabinde telefon görüşlerinin artırılacağı söylendi. Yapılamayan görüşlerin sonradan yapılacağı söylendi. Ancak buna ilişkin somut adımlar atılmadığından dolayı mobslardan haber almakta başta zorlandığımızı söyleyebiliriz. Akabinde görüşlerin açılmasıyla, avukat görüşlerinin mümkün olmasıyla hapishane koşullarına dair tabii ki bilgiler edinmeye başladık. Kadın mahpuslar bakımından aslında söz konusu olan sorunlar Türkiye'deki pek çok mahpus grubunu da etkileyen sorunlardı. En birinci problem hasta mahpusların hastane sevklerinin durması. Örneğin kanser hastası kadın mahpuslar bakımından tedavilerinin durması. Hastaneye gitmelerinin akabinde dönüşlerinde 14 günlük karantina süreci. Bu özellikle kendi kendine hayatını idame ettiremeyen mahpuslar bakımından hastaneye gitmelerinin önünde bir engel oluşturmaya başladı. Zira mahpus dönüşündeki 14 günlük tek başına kalacağı süreyi düşünerek hastane sevkine bu sefer kendisi gitmek istemedi. Bu tarz problemler öncelikle hasta kadın mahpusları çok fazla açıkçası mağdur etti. İkinci problem kalabalıklıktan kaynaklı hijyen problemleri. Pandeminin başında pek çok hapishanede dezenfekte işlemleri, işte maske, kolonya vesaire temizlik ürünleri dağıtılması işlemleri aslında bir nebze daha iyi yapılmıştı bazı hapishanelerde. Ancak sürecin böyle bir uzunlukta devam etmesi bu önlemlerin zamanla gevşemesine de sebep oldu. İnfaz koruma memurlarının mahpuslara mesafeyi korumaksızın işte arama yapmaları, yaklaşmaları, maskenin koğuş içerisinde kullanılmaması, yeteri kadar maske sağlanmaması mahpuslara, bazı hapishanelerde ücretini ödeme koşuluyla dahi kantinlerde mahpusların maskeye erişememesi gibi pek çok problem açıkçası virüs döneminde de mahpuslar bakımından söz konusu oldu.
Siz çocuklar neler için şunu söyleyebilirim. Şimdi zaten pandemi döneminde tüm dünyada çocuklar risk grubu değil diye bir ötelenme yaşadılar. Ama aslında problem sadece pandemi değil, pandeminin getirdiği diğer etkiler de diyebiliriz. Zaten içeride çocukların ve aslında tüm mahpusların sağlıklı yiyeceğe erişim, ilaçlara erişim, yeterli tedavi erişim gibi sıkıntıları vardı. Bu dönemde, pandemi döneminde bunlar daha çok arttı. Yeni infaz düzenlemesiyle birlikte, Nisan ayında gerçekleşen infaz düzenlemesiyle birlikte bir kısım çocuklar tahliye oldu aslında. Fakat bu infaz düzenlemesi bir eşitlik barındırmıyordu, suç tipi dolayısıyla özellikle. Bunun karşısında sivil toplum çocukların bu şekilde bir infaz düzenlemesiyle bir kısım tahliyelerinin değil, aslında tamamen tahliye edilerek güvenli yaşam bölgelerine alınmasını talep ediyordu. Mine'nin de bahsettiği kapalılık dolayısıyla çocuklara ulaşmakta da çok güçlük çektik. Ama danışma hattına gelen ailelerin telefonları ya da bir şekilde mektuplaşma faaliyetlerinin devamında çocuk ve yaşı yeni doğmuş genç yetişkinlerle iletişim kurmaya çalıştık. Orada da aslında asıl problemlerinin bize aktarılan danışma hattı ve mektuplar üzerinden bize aktarılan asıl problemin içerideki pandemi tehdidi değil, dışarıya ne zaman çıkabilecekleri üstünden olduğunu anladık. Çünkü bir infaz düzenlemesi geçti ve bu kendileri için etki ediyor muydu? Ya da etmiyorsa kendileri için ne yapılabilirdi? Netice itibariyle gündem dünyada pandemi olsa da içerideki herkes için her zaman aklımda, tahliye de vardır bir gündem olarak. Bunların etkisi de biraz çocuklar için ve gençler için bu şekilde karşımıza çıktı. Kapalılık ortamının artması çok büyük bir sorun aslında. Çünkü hapishaneler zaten şeffaf kurumlar olmadığı için içerideki hak ihlallerini tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ama bu kapalılığın artması, örneğin etkinliklerin iptal edilmesi, ailelerin sınırlı olsa da görüşe gelebiliyor olmaları ya da izleme kurullarının, izleme mekanizmalarının hapishanelerde izleme yapmıyor olması, ortak etkinliklerin iptal edilmesi herkesi ve çocukları da doğal olarak bir koşun içinde tuttu sadece. Kapalılığın artması akran şiddeti ihtimalini, idareler tarafından işkence ve kötü muamele ihtimallerini arttırdı. Bu da tabii ki sivil toplumda bir endişeye yol açtı. Bundan söyleyebilirim. 0-6 yaş çocuklar için de tabii ki de bu arttırılan tecrit onlar için de bir problem. Hem de sağlığın mesafelerle ifade edildiği bir ortamda herkesi aynı koğuşta tutuyor olmak onlar için de bir en basitinden moral motivasyon açısından da bir problem. Sağlıklı yemeğe erişim noktasındaki tüm genel sorunlarda, tüm mahpusların genelindeki sorunları muhtemelen çocuklar da 0-6 yaş arasında annelerinde tutulan çocuklar da etkilendi. Bunun dışında dışarıya çıkmak, dışarıdaki ziyaretçilerin yanına gitmek gibi bir durum olmadığı için sadece koğuşlarda bekletiliyor oldular. Bunları söyleyeyim.
Peki şunu da merak ediyorum. Cezaevinde çocuklu bir mahpus olmak, cezaevinde çocuklu bir kadın olmak, otoriteler açısından psikolojik ve fiziksel şiddeti önünü açan bir şeye dönüşüyor mu? Ya da değişiyor mu bu şekilde çocuklu olma durumu psikolojik ve fiziksel şiddet açısından?
Çocuklu olma durumunun aslında biraz önce Cansu'nun belirttiği çeşitli besin maddelerine, çocuk için gerekli olan mamaya vesaire şeylere ulaşamama bakımından bir sorun teşkil edebileceğini söyleyebiliriz. Şiddet noktasında ise belki psikolojik şiddet boyutunda şunu eklemeliyiz. Özellikle koronavirüs döneminde söz konusu olan, biraz önce Cansu da belirtti, içeride kalan mahpuslar dışarıya çıkamıyor. Mahpuslar diyorum, 0-6 yaş arası anneleriyle kalan çocuklar dışarıya çıkamıyor oldu. Bu anlamda bir şekilde dışarıya çıkmış ya da işte virüs döneminin başında dışarıya çıkmış ya da öncesinde dışarıdayken tekrar annesinin yanına gelmesi gereken çocuklar da gelemiyor oldu. Dolayısıyla aslında şiddet üzerinden cevaplamayayım ama sorunuzu hak ihlallerinin daha da artması anlamına geldi. Örneğin somut bir örnek vermek gerekirse pandeminin başında çocuğunu dışarıya vermiş bir kadın için yakın zamanda başvuru yaptım. Yaklaşık Mart ayından beri çocuğunu göremediğinden bahsediyor. 8 aydır dışarıya verdiği, normalde yanında kalan çocuğunu göremiyor. Zira işte çocukların giriş çıkışları da engellendi. Dolayısıyla sorunuzun cevabı bir anlamda evet, daha fazla hak ihlallerine maruz kaldılar. Psikolojik şiddet olarak tanımlayabileceğimiz boyutlara ulaşan.
Sizin eklemek istediğiniz var mı Cansu Hanım soruyor?
Bu otoritelerin okunmasıyla ilgili çocuklar tarafından nasıl okunduğunu belki birazcık aktarabilirim. Şimdi yaptığımız görüşmelerde ya da sivil toplumda bizler dışında yapılan araştırmalarda da, CİSK'in yaptığı araştırmalarda da şu şekilde gözlemler edindik. 0-6 yaş arası çocukluk dönemi aslında ciddi bir dönem ve 6. yaşa girdiğinde artık bu çocuk bir günde dışarıya çıkartılıyor olacak. Annesinin tutukluluk hali, hapsedilme hali devam ediyorsa. İçerideki çocuklar da hapishaneyi nasıl nitelendiriyorlar, nasıl anlamlandırıyorlar? Bu birazcık belki konuşularak yaratılan psikoloji irdelenebilir. Örneğin bir ziyarette, pandemi öncesinde yaptığımız bir ziyarette bir anne çocuğuna orasının bir askerlik ortamı olduğunu ve annesinin içeride askerlik yaptığını, süresi dolunca dışarı çıkabileceğini anlatacak şekilde bir hikaye anlatıyor. Ya da çocuk hapishanelerde, ortak alanlarda da bilirsiniz belki ağaç yasaktır, yani yüksek ağaçlar yasaktır. Bir ağacı tanımadan, yeşillik ortamına yeterince erişmeden büyüyor oluyor. Bunlar da doğal olarak otoriteden doğrudan gelmese dahi, ki gelen vakalar da vardır bununla ilgili, son zamanlarda elimize vaka gelmediği için şu an dile getirmiyorum. Ama yaratılan psikolojiyle ilgili tabii ki de hapsedilme hali. Hapsedilme halini kurgulayan otoriteler dolayısıyla çocuklarda bir psikolojik etki yaratıyor diyebilirim.
Şimdi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde bir yargı reformundan bahsetti ve işte adalet yerini bulsun, yeter gerekirse kıyamet kopsun dedi. Çokça da konuşuldu bu sözler, uzun zamandır duymadığımız sözler olduğu için, ama ben sivil toplum alanında çalışma yürüten sizlere sormak istiyorum. Türkiye'de yıllardır hak ihlallerine dair raporlar yayınlıyorsunuz ve başka dernekler de benzer raporlar yayınlıyor. Sivil toplumun içine katılmadığı, işte danışıklı bir fikir alışverişinin yapılmadığı, bu raporlar hiç yokmuş gibi davranıldığı bir ortamda yargı reformundan bahsetmek sizlere samimi geliyor mu? Ya da oluşabilecek bir reform ne kadar reform olur?
Ben başlayayım istersen.
Tabii, buyurun.
Yani bu soruyu cistin faaliyetleriyle sınırlı olarak cevaplamak yerinde olacaktır. Şimdi raporlar açısından ya da Adalet Bakanlığı'nın ya da diğer izleme kurullarının, yani hapishanelere etki edecek tüm mekanizmalar açısından bunu anlamlandırmak istediğimizde şunu görüyoruz. Evet, sivil toplum örgütleri raporlar yayınlıyorlar, olabildiğince ulaşmaya çalışarak. Bunun karşısında örneğin Adalet Bakanlığı'nın da hazırlaması gereken raporlar var. Bu stratejik planlarını falan da açıklıyor bir yandan Adalet Bakanlığı da. Fakat faaliyet yılı raporlarıyla ilgili hapishanelerde neler yaptığını, içerideki nüfusun nasıl olduğunu ya da nasıl dağıldığını, hak ihlalleri ya da hak ihlallerinden o raporlarda bahsetmiyor olsa bile hangi kurumlarda nasıl eğitimler verildiğini ya da nasıl etkinlikler yapıldığını ya da personeline nasıl bir ortam hazırladığına ilişkin raporlar hazırlaması gerekiyor. Fakat en son raporunu 2016 yılında hazırladı. Bu yüzden hani böyle bir reformun tartışması yaşanacaksa tabii ki de doğal olarak sivil toplumun sadece bu tarz reformlarda değil, kamuoyunu etkileyecek, insan haklarını etkileyecek her durumda sivil toplumun dahiliyetini önemsiyoruz. Hatta Nisan ayında çıkan, pandemi etkisi altında çıkan infaz düzenlemelerinde de sivil toplumun sürece dahil edilmemiş olmasını da ciddi manada eleştiriyoruz. Bu sebeple yapılacak bir yargı reformunda ya da atılacak adımlarda bu zamana kadar paylaşılmamış bilgilerin sürecin gerçekten tam olarak neresinde olduğumuzu anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Mine Hanım?
Cansu'ya katılıyorum ben de, gayet güzel açıkladı o. Belki şunu çok ufak eklemek gerekir. Sivil toplumun katılımından bahsettim. Bunu gerçekten çok önemsiyoruz biz. Özellikle kapalı kurumlarla çalışan bir örgüt olarak. 2016 yılından beri sivil toplum örgütlerinin hapishaneye izleme için girişleri de yasaklandı. Şu anda hapishanede izleme yapmak üzere girebilecek kurumlar çok kısıtlı. Cezaevi izleme kurulları, meclis insan hakları komisyonları ve ilçe insan hakları kurulları. Biz de başvurularımızı bu kurumlara yapıp onların inceleme yapmasını talep ediyoruz. Çoğu zaman aldığımız cevaplar da menfi nitelikte oluyor ne yazık ki. Dolayısıyla sivil toplumun bağımsız izlemesinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Yani soruya ek olarak gelmek gerekirse hem sivil toplumun her alanda görüşünün alınması hem de doğrudan alanda inceleme yapabilecek şekilde imkanların tanınması gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık, verdiğiniz bilgiler çok faydalı bilgilerdi. Bugünlük burada noktalayalım. İlerleyen günlerde umarım tekrar görüşürüz.
Teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.